Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili dinleyenlerimizi, kıymetli dostlarımızı en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz, güzel bir manevi iklimde programımızı icra ediyoruz. Ramazan ayının içerisindeyiz ve birkaç gündür İslam aleminde oruç ayı, Ramazan ayı başladı ve bütün dünyada ve inşallah özellikle İslam dünyasında Ramazan vesilesiyle huzurumuz, mutluluğumuz biraz daha artar duasıyla programımızı başlatıyoruz efendim değerli dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Sevgili dinleyenlerimiz, tabii ki Ramazan ayı derince ve bizim program bağlamında belki birçok Ramazan ayında başına tesadüf eden programlarımızda ifade etmişizdir, zikretmişizdir. Şüphesiz Ramazan ayı denince ilk aklımıza gelen Ramazan ayının Kur'an ayı olması elbette ki. Ve bu günlerde bizler biraz daha Kur'an-ı Kerim'le hemhal olma noktasında, ünsiyetimizi artırma noktasında ayrı bir hassasiyet içerisine giriyoruz elhamdülillah, girmemiz de gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i bütün kitaplardan önce okunması gereken ve bütün kitaplardan öncelikli olarak anlamamız gereken bir kitap olduğu noktasında da Ramazan ayı bize böyle bir farkındalık oluşturması gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Tabii ki Ramazan ayı denince başta Kur'an-ı Kerim'de olan ünsiyetimizi artırmakla beraber öte yandan Ramazan ayı içerisinde ibadetlerimizi, taatlarımızı, efendim ihsanlarımızı, iyiliklerimizi, infaklarımızı biraz daha artırma noktasında bir gayretin içerisine girmemiz gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Bu vesileyle bendeniz bütün kardeşlerimizin, siz sevgili dostlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum. İnşallah bu ayda Rabbimiz bizleri affolan kullarından eyler ve bizleri de aynı şekilde bayrama kavuşturur. Ve tabii ki en önemli bayram her birimizin o yevmi kıyamette, ahiret gününde, kıyamet gününde Rabbimizin huzurunda yüzümüz ak bir vaziyette onun huzuruna varabilmek. Ve tabii ki cennetini, rızasını, cemalullahını kazanabilmek diye düşünüyorum. Asıl bayram o olması lazım sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim, bu haftanın ilk kitabına bakalım şöyle. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin bir çalışmasından bahsederek programımızı sürdürelim. Bu kitap aslında Erkam Yayınları'ndan tek cilt halinde çıkmıştı. Daha sonra Genç Dergisi bu kitabı iki cilt halinde okurlarına hediye olarak verdi. Efendim, kitabın adı İslam Tefekkür Ufku. Muhterem Osman Nuri Topbaş imzasını taşıyor. Sevgili dostlar, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 60'tan fazla telif eseri mevcut malumunuz olduğu üzere. Özellikle tasavvufla alakalı, İslam tarihiyle alakalı ve bir Müslümanın dünya görüşünün nasıl olması gerektiği sorularına cevap veren çok kıymetli eserlerini okuyucuyla buluşturdu, buluşturmaya devam ediyor yıllardan beri. Muhterem müellife Rabbimizden de hayırlı uzun ömürler için dua ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, kitabın arka kapak yazısında şu satırları görüyoruz. Tabii ki bir genç dergisinin hediye kitabı olması hasebiyle bu noktayı da nazara dikkate alarak bir arka kapak yazısı kaleme alınmış. İslam'ın bir dünya görüşü olarak sahip olduğu müşahhas ve mücerret prensipler uzun yıllar boyunca muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin derslerinde tafsilatlı bir şekilde işlendi ve nihayetinde İslam Tefekkür Ufku adıyla kitaplaştırılarak 2021 yılında Erkam Yayınları tarafından neşredildi. Evet, bugün 2026 yılındayız. tam 5 sene önce bu kitap neşredilmiş, okuyucuyla buluşmuş. İslam tefekkür ufku bilhassa günümüz dünyasında pek çok farklı dünya görüşleri ve felsefi bakış açılarıyla karşılaşan genç dimağlar için büyük bir heyecana vesile oldu. Çünkü bu eser hikmetli bir üslupla sahip olduğumuz manevi hazineyi hatırlattı. Hayatın her safhasında vakarlı ve donanımlı bir İslam şahsiyeti sergilemeyi talim etti. Yüce dinimiz İslam'ın tebliğ ve temsili adına da daha güçlü bir duruş sergilemeyi bizlere telkin etti. Büyük bir teveccüh ve alakaya mazhar olan bu kıymetli kitabı, gerek hacminin büyük oluşu, gerekse daha geniş kitlelere ulaştırılması gayesiyle yeni kampanya dönemimizde, diyor Genç Dergisi, iki cilt halinde siz değerli dostlarımıza sunduk. Tabii bu kitap, dediğim gibi sevgili dinleyenlerimiz, tek cilt halinde Erkam Yayınları tarafından neşredildi. Dolayısıyla okumak isteyen kardeşlerimizin özellikle bu tek cilt olanı okumalarını tavsiye ederiz. Bu kitapta, yani iki cilt halinde olan kitapta, diğer kitabın muhteva bakımından aynısı, sadece şekil yönüyle biraz farklılık arz ediyor. İslam dünya görüşünü bilmenin lüzumu konusuyla başlıyor kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Ertopbaş Hoca Efendi. İslam dünya görüşünün ilahilik ve çift yönlülük yönlerini kitabın ilk sayfalarında bizlere aktarıyor. Ve tabii ki İslam dünya görüşünün mücerret prensipleri başlığı altında iradecilik prensibi, efendim alem şumulluk prensibi, tecrit prensibi ve insaniyetçilik prensibi, gerçeklik prensibi, ilimcilik, akılcılık, iyimserlik prensiplerini görüyoruz bu kitabın muhtevasında. Zaten kitabın birinci cildini oluşturan konularda bu ifade ettiğimiz başlıklardan oluşuyor kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu çalışma gerçekten İslam dünya görüşümüzü oluşturma noktasında bir Müslümanın düşünce dünyasının hangi temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini ya da bina edilmesi gerektiğini bize öğretiyor. Ve tabii ki İslam dünya görüşü dediğimiz mevzu sadece böyle 3-5 kelamdan ya da 3-5 cümleden müteşekkil değil. Tam aksine ayakları yere basan ve belli yönleri olan bir düşünce sistemini ifade ediyor. O yüzden bir Müslümanın, özellikle bir genç Müslüman kardeşimizin mutlaka bu konuları bilmesi lazım ve bu prensiplerin izahatlarını, açılımların ne olduğunu da bu kitaptan okuması lazım. Mesela dünya görüşünün alem şumulluk prensibine baktığımızda ne diyor burada? Mesela bir takım kişiler, bir takım insanlar, özellikle İslam'a saldıran ve taarruz eden bir takım dünya görüşüne sahip olan insanlar, İslam'ın ve Kur'an-ı Kerim'in, dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarihsel olduğunu, yani yaşamış oldukları tarihe ait olduklarını ifade ediyorlar. Burada işte mesela buna bir cevap veriliyor. Tarihselcilik safsatasının nasıl ortaya çıktığını ve İslam'a bu düşünceyi ortaya çıkan insanların nasıl saldırdıklarını bize izah ediyor. Cihan şumulluğun sırları ve cihan şumul bir adalet, İslam'ın bize tevzi ettiği, İslam'ın dünyaya vermiş olduğu mesajın aslında cihan şumul bir adalet duygusu içerisinde, adalet düşüncesi içerisinde olduğunu alem şumulluk prensibi bize anlatıyor. Yine mesela başka bir konuya baktığımızda, diyelim ki İslam dünya görüşünün prensiplerinden bir tanesi de sevgili dinleyenlerimiz, iradecilik prensibi. Beşeri iradenin mahiyeti ve hudutları nelerdir? Beşeri irade üzerindeki muhtemel müessirler, yani insanın iradesinin varlığı ve insan iradesinin nereye kadar etkili olduğu noktasında bize bir yol haritası, bir çerçeve çiziyor. Mesela kader ne demektir? kadere bir insan, biz kadere inanıyoruz ama kaderin nasıl olduğunu, Rabbimizin bizim kaderimizi nasıl yazdığını ve hale rıza nasıl olması gerektiğini, bunlar bu konu altında inceleniyor. Allah katında kıymet nedir? Yani Allah insana ve Müslümana nasıl bir kıymet veriyor? Ve tasavvufun burada devreye girdiğini görüyoruz. Tasavvufun irade eğitimi noktasında kişiyi geliştirdiğini ve ona bir irade eğitimi verdiğini ve bu konu altında da nefsin mertebeleri nelerdir, nasıl nefis terbiyesi yapılır, bunları bu kitabın sayfalarından okuyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin, sevgili dostlar, bu kitaba yazmış olduğu uzun bir girizgah var. Aslında bu girizgahı okuduğumuzda kitabın da adeta bir özünü, özetini görmüş oluyoruz. Buradan birkaç cümleyi, birkaç satırı siz değerli dinleyenlerimizle paylaşmak istiyorum. Zira çok daha açıklayıcı olacağını düşünüyorum. Cenab-ı Hak insanı diğer mahlukattan farklı hususiyetlerde yarattı. Ona akıl, vicdan, irade, zevk-i selim gibi hasletler bahşetti. Onu ülfet etme ve içtimaileşme istidadıyla tezyin etti. Böylece insanlar, şehirler, toplumlar ve medeniyetler kurdu. İlim, kültür ve sanatı geliştirdi. Eğitim ve öğretim ile bunların nesilden nesile aktarılmasını sağladı. Lakin insanda karanlık, süfli ve cismani bir nefis tarafı da bulunduğu için çoğu defa insanlık zulme giriftar oldu. Yani insanın vasıtasıyla insanlar felah da bulabiliyor ama karanlığa da gömülebiliyorlar. Azgınlaştı, kibirlendi, cahiliye adını verdiğimiz inhiraflara zebun oldu insan. Cenab-ı Hak insanlık tarihi boyunca defalarca insan terbiyecileri olan peygamberler, yol gösterici kitaplar göndererek insanı hidayete sevk etti. Her medeniyet kendi insan tipini vücuda getirir. O insan tipi de mensup olduğu medeniyetin sıfat ve karakteriyle ahenk teşkil eder. Bir tarafta Firavun, Nemrut, Aristo, Sezar, Darwin, Freud, Marx, Lenin, Hitler ve benzerlerinin kurduğu karanlık ve nefsani dünya görüşleri, diğer tarafta ise tam bunların aksine dünyada insanı Allah'a yaklaştıracak olan düşünce sisteminin temsilcileri. Evet, onlar yetiştirdikleri insan tipleri dünyaya asla rahmet ve merhamet getirmediler. Kimler? Firavunlar, Nemrutlar, Sezarlar ve onların arkasını takip eden muasır diğer zulmediciler. Diğer tarafta ise rahmet ve selamet dini İslam. İslam'ın tevzi ettiği ve bize öğrettiği merhamet anlayışı. İslam medeniyeti insanlık tarihinde bir kere ulaşılması, İslam medeniyeti insanlık tarihinde bir kere ulaşılabilmiş bir zirvedir. Bunun sebebi insandaki fıtri kabiliyetlerin İslam sayesinde ilahi ilim, irfan, hikmet ve faziletlerle mükemmel seviyede donatılmış olmasıdır. Yani İslam toplumunun güzide insanları ruhi ihtiyaçlarını ve nefsani problemlerini bertaraf ederek gönüllerini hakiki ilim ve irfan ile ihya etmişlerdir. Tabii ki İslam medeniyetinin kaynağı hiç şüphesiz Kur'an ve sünnettir sevgili dinleyenlerimiz. Dolayısıyla bu yol üzere giden, bu yolu bize anlatan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun o güzel hayatı, üsve-i hasene olan rehberliği, nebevi ahlaktan ve sünnet-i seniyyeden bize süzülen o güzellikler hem bizim hayatımızı hem de medeniyetimizi oluşturuyor. Bizim vicdanımızı diriltiyor, aklımıza yeni bir ufuk kazandırıyor. İşte dünyanın gitgide insanlık yönüyle kötüleştiği bir zaman diliminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o nebevi çağrısı bütün çağları aşan önemli bir mesaj oluyor. Bu kitabı tekrar edelim sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız, muhterem Osman Ortopbaş Hoca Efendi bu kitabı özellikle genç kardeşlerimize ve Müslüman herkese dünya görüşünün oluşması noktasında bir adeta temel olması hususuyla kaleme almış. Biz de bu kitabı siz değerli dinleyenlerimize takdim etmiş olduk. Evet, kitabın içeriğine baktığımızda az önce zikretmiş olduğumuz başlıkları görüyoruz ve muhterem müellifin o güzel kaleminden de bu kitap siz değerli dostlarımızla buluşmuş oluyor. Efendim, İslam Tefekkür Ufku güzel bir çalışma. Belki nesilden nesile aktarılacak ve genç kardeşlerimizin okuması gereken adeta bir ders kitabı gibi, başucu eser gibi okuması gereken bir çalışma olduğunu da zikredelim. İslam Tefekkür Ufku'nun muhterem Osman Ortopbaş Hoca Efendi'nin kaleminden. Evet efendim, şimdi kısa bir araya gidelim bu çalışmayı sizlere aktardıktan sonra. Farklı bir medeniyetin başka bir kitabını sizlere anlatacağız. Evet, biz okuyoruz tabii ki, okuyacağız. Ama gönül filtremizden, gönül süzgecimizden geçirerek bu kitapları kıymetli dinleyenlerimiz o şekilde bir okuma yaparak alabileceğimiz şeyleri alacağız. Adeta çiçeklerin üzerinde gezen bir arı gibi her çiçekten bir toz alacağız ve kendi balığımızı, kendi medeniyetimizi ortaya koyacağız. Bizim görevimiz bu kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi kısa bir araya gidelim. Sevgili dostlar, aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim efendim. Değerli dostlar, tekrar beraberiz Erkam Radyo'da. Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerimizi tekrar muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Kitap Dünyası programının ikinci bölümüyle. Efendim, Beşir Ayvazoğlu'nun bir kitabı yayınlandı 2025 yılının Eylül ayında. Danişment adını taşıyor. İsmail Hamdi Danişment. Sıra dışı bir tarihçi. Evet, Beşir Ayvazoğlu da gerçekten velut bir kalem. Çok güzel kitaplar kazandırdı yayın dünyamıza ve kendisinden de arkasında iyi bir miras bıraktığını da ifade etmek lazım. Böyle insanlar tabii ki, yani yazan, çizen, kitap üreten, fikir ortaya koyan insanlar gerçekten az bulunur. Dolayısıyla onlar hem hayattayken hem de vefatlarından sonra kıymetini bilmek gerekiyor. Kapı Yayınlarından çıkmış efendim bu kitap. Tekrar edelim. Beşir Ayvazoğlu'nun imzasını taşıyan İsmail Hamdi Danişment'le alakalı bir çalışma. Bu kitaba bir efendim Selçuk Karakılıç bir kritik yazısı yazmış. O yazıdan da istifade ederek kitabı yakından tanıyalım. Bir insanı, özellikle sanatçı sınıfına mensup birini tanımak ve onun iç dünya görüşüne vakıf olmak çoğu zaman mümkün olmayabilir. Sanatçıların şair, romancı ayırt etmeksizin çok zor yanlarını olduğunu biliyoruz. Asıl söylemek istediğimiz bu zıtlık ve çelişkileri, insanı hayrete düşüren tuhaflıkları, hatta marjinal yönleri olmasa orijinal eserler çıkarabilirler mi bu insanlar? Yeryüzünde hemen bütün büyük eserler dahi ve delilerin fikirlerinden çıkmamış mıdır? İşte burada bir sanatçının tuhaflıklarının, çelişkilerinin eserine ve sanatına ne derece tesir ettiğini düşünmemiz gerekiyor. Edebiyatımızda dönem değerlendirmeleri ne yazık ki yeteri kadar yapılmıyor veya bu önemsenmiyor. Fakat yine de ümit verici ve sevindirici haberler duyuyoruz. Evimizin tarihçisi Beşir Ayvazoğlu yazdıkça yazıyor, az önce ifade ettiğimiz gibi, ve her Eylül ayında ya bir biyografi veya bir monografiyle bizi baş başa bırakıyor. Yeni eserine konu olan da eserin adı da dikkat çekici. danışment, sıra dışı bir tarihçinin şair olarak portresi. Oysa bu başlığın altında kendini gösteren başka bir isim daha var ve Rabia Hatun şiirleri etrafında kopan fırtına. Evet, kitabın alt başlığı da bu şekilde. Yani İsmail Hamdi Danışment üst başlığını veriyor, altına da Rabia Hatun şiirleri etrafında kopan fırtına. Ayvazoğlu neden iki alt başlık seçmiş olabilir diye düşünmeden edemiyoruz. Burada yazarın tutumunu anlamakta gecikmiyoruz. Kitabın kahramanı İsmail Hamdi Danışment, pervasız, medeni cesaret sahibi, olağanüstü zeki, kendinden emin şair bir tarihçi. Danışment gibi bir sanatçıyı tek bir başlıkta izah etmek, onun meydana getirdiği tartışmanın tesirini yazmak mümkün değil. O yüzden Beşir Ayvazoğlu'nun Danışment'in tarihçiliğini ve sanatçılığının yerini tayin edebilmek için bu iki alt başlığa ihtiyaç duyduğunu fark ediyoruz. Üstelik şimdiye kadar edebiyatın dışında biyografi yazmayan Ayvazoğlu, İsmail Hami'nin, evet ismimizi yanlış zikretmişiz, İsmail Hamdi değil, İsmail Hami. Kusura bakmıyorsunuz değerli dinleyenlerimiz. İsmail Hami'nin tarihçiliğinin yanında asıl edebi yönü bir dönem edebiyat çevrelerinde meydana getirdiği olağanüstü tartışmaları merkeze alarak derinleşiyor. İbn-i Emin Mahmut Kemal'in Mercan'daki konağında düzenlediği ev toplantılarını 1950'li yıllarda devam ettiren Danışment, devrinin entelektüel ve sanat çevrelerine hakim ve saygın biri. Çok geniş çevrelerde sözünün dinlenmesi ve evinin entelektüel cazibe merkezi olması onun ne derece nüfuz sahibi olduğunu gösteriyor. Bütün bu özelliklerinin yanında Ayvazoğlu onun şairliğini öne çıkarıyor. İsmail Hami Danışment çok sevdiği eşi Nazan Danışment için "Men ta senin yanında dahi hasretem sana" tarzında şiirler yazar. Tabii ki hem bir şairi hem de İsmail Hami Danışment'in hayatını bir arada toplayan güzel bir çalışma, teferruatlı ve aynı zamanda önemli bilgiler de taşıyor. Beşir Ayvazoğlu bu kitapta bilgileri üst üste yığmadan bir romancı dikkat ve hassasiyetiyle yazıyor. İsmail Hami Danışment gibi çok uçlarda çok yönlü birini yazabilmek ve dönemi yorumlamak elbette ki zordur. Böyle bir biyografiyi ancak Ayvazoğlu gibi kıdemli bir biyografi yazarı yazabilirdi. Danışment'te İsmail Hami'nin sıra dışı bir tarihçi ve şair olarak entelektüel portresini bulmuyoruz sadece. Danışment aslında Osmanlı Cumhuriyet Türkiye'sinin küçük bir özeti gibi olarak da okunabilir. Beşir Ayvazoğlu'nun Danışmendi, yani bu kitabın ismi Danışmendi, Türkiye'nin yakın dönem siyaset ve sanat tarihinin iç yüzünü daha başka bir mecradan okuma imkanı sunuyor bize. Siyaset ve sanatın aslında birbirinden kopuk olmadığını, aksine çok güçlü bir biçimde dirsek temasının olduğunu fark ediyoruz. Üstelik imparatorluktan cumhuriyete intikal eden neslin pervasız ve kendiliğinden ne kadar emin olduklarını hayretle okuyor ve Ayvazoğlu'nun çalışmasını bu yönüyle önemsiyoruz. Danışmendi şair bir tarihçinin hayat hikayesi gibi değil, bir dönem romanı olarak okunursa alt satırlarda çok farklı bir tarih yorumunun çıkacağına eminiz. İsmail Hami Danışmend'in en önemli yanı tarihçi olduğuna göre biyografisi de bir dönemin tarihidir kuşkusuz diye düşünüyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim, bu kitabı da sizlere takdim ettikten sonra şöyle yayın evlerinden birkaçından bazı kitapları da zikrederek programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Neler çıkmış bakalım. Semerkant Yayınları'ndan İmam Beyhaki'nin Hadislerle Edep ve Ahlak isimli çalışması, El Adab isimli çalışmasını yeni çıkanlar arasında görüyoruz. Beyhaki'nin El Adab adlı eseri İslam ahlakının temel esaslarını Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleri ışığında ele alarak ahlak, edep, fazilet, akrabalık ilişkileri ve nezaket kuralları gibi ferdi ve toplumsal hayata yön veren konuları titizlikle işleyen bu eser, hem klasik bir çalışma, hem bir ilmi kaynak, hem de gündelik hayata rehberlik edecek nadide bir çalışma olarak yayınlanmış Semerkant Yayınları'ndan. Sufi kitaptan çıkan bazı çalışmalar var değerli dinleyenlerimiz. Şefik Can Hatıralar isimli kitabı görüyoruz. Efendim bir diğer çalışma ise Mahmut Erol Kılıç'ın Tasavvufa Giriş isimli kitabı, Süleyman Uludağ'ın Tasavvuf Dersleri isimli kitabı ve Fatih Çıtlak'ın 40 Mektup isimli kitabı. Bir diğer taraftan evet, bu kitapları da Sufi yayıncılıktan çıkan kitaplar olarak zikredebiliriz. Efendim az önce de zaten Kapı Yayınları'ndan çıkan Beşir Ayvazoğlu'nun Danişment isimli çalışması, Sıra Dışı Bir Tarihçinin Şair Olarak Portresi isimli kitabını da sizlere zikretmiştik değerli dinleyenlerimiz, sevgili dostlarımız. Erkam Yayınları'ndan çıkan bazı kitaplar var, onları da zikredelim değerli dostlar. Merve Güleç Hanımefendi'nin İslam'ın Güzide Hanımları isimli kitabı görüyorum burada. Ve Osman Taş Hoca'nın şiir kitabı Gönül Dilinden. Bir diğer çalışma ise Vahit Göktaş'ın Mahmud Sami Ramazanoğlu Kaddisallahu Sirrah Hayatı ve Tasavvufi Görüşleri. Bir diğer çalışma efendim Profesör Doktor Süleyman Molla İbrahimoğlu'nun Hikmetler Derlemesi ve Faik Hasar'ın Hadislerde Hayırlık Kavramı isimli kitaplarını da sizlere duyurmuş olalım, sunmuş olalım sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim Ramazan ayının bereketi inşallah üzerimizde olur her daim. İslam ümmetinin üzerinde olur ve İslam coğrafyasında sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimizi de bu güzel zaman diliminde dualarımızda unutmayalım inşallah. Sevgili dinleyenlerimiz, tekrar Ramazan ayınızı tebrik ediyorum ve sizlere hayırlı güzel Ramazanlar diliyorum. Kitap Dünyası programının da bu vesileyle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle sevgili dostlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalınız. Hayırlı kalınız efendim.